Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Kordat 1402, Hicri Kameri 29 Mayıs 1400, affedersiniz Hicri Kameri 9 Zilkade 1444 ve Miladi Takvimle 29 Mayıs 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sunacağım sabah haberleri ve günün siyasi yorumları. Ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, Amerika'da göçmenler ve Kalıcı Tır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurdu. Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin asıl kazananı demokrasi oldu derken Kılıçdaroğlu adaletsiz bir seçimi tanık olduk dedi. Başta Cumhurbaşkanı reisi olmak üzere dünyadan Erdoğan'a tebrik mesajları geliyor. Cumhurbaşkanı reisi İran ile Umman arasındaki ilişkilerin ticari aşamadan yatırım aşamasına yükseltildiğini belirtti. İran ve Umman yetkilileri arasında 4 işbirliği belgesi imzalandı. Ve Siyonist rejim İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi. Şimdi haberler. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener geçici seçim sonuçlarını duyurdu. Yener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür dedi. Sputnik'in haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, YSK'da düzenlediği basın toplantısında yurt içinde 192.214 sandıktan an itibariyle 191.758'in açıldığını belirtti. Yurt içindeki sandık açılma oranının %99,32 olduğunu aktaran Yener şunları kaydetti. Yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %51,91, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5.657 sandıktan 4.986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranının %88,14 olduğu görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında %59,80, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda 197.871 sandıktan 196.744'ün açıldığı ve sandık açılma oranının %99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %47,86 oy aldığı görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27.513.587, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25.260.109 oy aldığı görülmüştür. Her iki aday arasında an itibariyle 2.253.478 fark olduğu görülmüştür. An itibarıyla sisteme girilmeyen 809.020 oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletimizin her iradesi gibi bu sonucunda başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir dedi. TRT'nin haberine göre dün gece Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşmasında dünyaya seslendi. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz diyen Erdoğan şunları kaydetti. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Biz severiz. Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı. Erdoğan konuşmasında bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır diyerek halka hitaben Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz ve hükümeti tekrar bize teslim ettiniz. Biz de Türkiye'nin 100. yılını inşa etmeye devam edeceğiz. Halk beni 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığına atadı ve tüm bu insanlara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde dün açıklama yaptı. NTV'nin haberine göre 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda kendisine oy veren 25 milyon vatandaşı dimdik ayakta görmeyi istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürecek," dedi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mağlup olan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi. Son yıllarda en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Bir özel teşekkürümde kadınlar ve gençlere, demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları onlardır. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın taraftarları Ankara ve İstanbul'da da aralarında bulunduğu çeşitli kentlerde sokaklara çıkarak zaferini kutladı. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar gecesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanırken Recep Tayyip Erdoğan'ın binlerce destekçisi seçimlerin bu turdaki zaferini kutladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki zaferinin onaylanmasının ardından İstanbul'daki taraftarlarına hitaben, "Biz İstanbul sevdalılarıyız ve biz bu şehirden yola çıktık ve yolumuza bu şehirden devam ediyoruz. İki bayram arasında demokrasi şölenini bizlere armağan eden asil Türkiye milletine cani gönülden teşekkür ediyoruz," dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları da ekledi. "Önümüzdeki 5 yıl boyunca sorumluluğunu taşıma fırsatı verdiği için milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de sözlerimizi yerine getireceğiz ve onlara bağlı kalacağız," diyen Erdoğan, "Eşcinselliği desteklemiyoruz. Aile kurumu ve kadın hakları bizim kutsalımızdır ve onlara taarruz etmek isteyenlerin ellerini kırarız," vurgusunda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yeniden zaferinden dolayı tebrik eden mesajında bunu Türk halkının devam eden değerli güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yeniden zaferinden dolayı tebrik eden mesajda, önümüzdeki dönemde İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilerin tarihi, kültürel, dini bağlar, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ve iki halkın ortak çıkarlarını güçlendirme temellerine dayanacağına olan güvenini dile getirerek, bölgede ve İslam dünyasındaki gelişmeler konusunda iki ülke arasında kurulacak yakın işbirliği, bölgenin barış ve istikrarın güçlenmesi ve kalkınması için daha uygun koşulları sağlayacaktır. Yacuan'ın altını çizdi. Türkiye halkı, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dönem Cumhurbaşkanı olarak seçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'de farklı ülke liderleri ve yetkilileri Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimin ikinci turundaki zaferinden dolayı kutladılar. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki zaferinden dolayı tebrik etti ve başarısını halkın Erdoğan'ın özverili çabalarına ve bağımsız dış politikasına verdiği desteğe bağladı. Katar Emiri yayımladığı mesajda Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci tur seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Türk halkının ilerlemesi ve refahı temennisinde bulunan Şeyh Tamim, Doha ile Ankara arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Umman Kralı Sultan Heysam, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tabun ve Filistin İslam İdareniş Hareketi Hamas da Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki zaferinden dolayı tebrik etti. Amerika Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Biden Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ifadesine yer verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Blinken, Twitter'de yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye'deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya mesajında Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Michel, sizinle gelecek yıllarda tekrar çalışmayı ve ilişkileri derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemesinden sorumlu üyesi Oliver Varley, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonuçlarıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaparak tebriklerde bulundular. Amerikan eski başkanı Donald Trump da seçim galibiyeti nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Umman arasındaki ilişkilerin ticari aşamadan yatırım aşamasına yükseltildiğini belirterek, iki ülke yetkililerinin bölgesel yakınlaşmasını, güçlendirme yaklaşımı ve ortak görüşleri, kapasiteleri ve birbirlerine uygun alanların yanında iki ülke arasındaki ilişkileri ikili ve bölgesel arenalarda genişletebildiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Umman Kralı Heysam bin Tarık Al Said'in İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında iki ülke üst düzey heyetlerinin ortak toplantısında bölgesel işbirliği, güvenlik, barış ve bölge halklarının refahının güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulması yönünde Tahran ve Maskat'ın ortak görüşlere sahip olduğuna işaretle şunları söyledi. İki ülke arasındaki ilişkiler ticari aşamadan yatırım aşamasına geldi ve İran ile Umman liderlerinin bölgesel entegrasyonunu güçlendirme yaklaşımı ve ortak görüşleri, kapasiteleri ve birbirleri için uygun alanlar, iki ülke arasındaki ilişkileri ikili ve bölgesel arenalarda genişletebilir. Reis ayrıca iki ülkenin Yemen ve Filistin ile ilgili konularda ortak tutumlarına işaretle Umman'ın ve özellikle Sultan Heysam bin Tarık'ın Yemen ve Filistin halkının haklarının sağlanmasındaki rolünü takdir ederek bunun ciddi şekilde devam etmesi temennisinde bulundu. Umman Kralı bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi'nin devleti ve sıcak karşılamasından dolayı daveti ve sıcak karşılamasından dolayı şükranlarını dile getirerek şunları söyledi. Sizin geçen yıl Umman'a yaptığınız ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin seviyesi önemli ölçüde arttı. Umman Kralı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette iki ülke yetkilileri arasında 4 işbirliği belgesi imzalandı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Umman Kralı Heysam bin Tarık Al Said'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyarette iki ülke yetkilileri ekonomik ve yatırım, enerji ve serbest bölgelerde işbirliği alanlarında iki ülke yetkilileri 4 belgeye imza attı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman mevkitaşı ile düzenlediği basın toplantısında Umman'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki rolü her zaman olumlu ve yapıcı olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Tahran'da iki ülke devlet başkanları arasında gerçekleşen görüşmeleri anlatan Emir Abdullahyan, siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ilişkilerinin ele alındığı bu görüşmelerde iki ülke arasındaki deniz taşımacılığının güçlendirilmesi ve limanların kapasitelerinin etkinleştirilmesi vurgulandı dedi. Pazartesi sabahı haber kaynakları Suriye ordusunun hava savunmasının Şam çevresindeki düşman hedeflere saldırdığını duyurdu ve Kuzey Kore, Japonya'ya 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir uydu fırlatmayı planladığını bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı'nın İranlı tutuklulara insanlık dışı muamelesiyle ilgili. Yaklaşık 5 yıl sonra nihayet Belçika'da tutuklu bulunan İranlı diplomat Asadullah Asadi Cuma günü Tahran'a geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Umman'ın tutuklu vatandaşlar sorununun çözümünde Belçika ile İran arasında arabuluculuk yapmayı başardığını ve Tahran ve Brüksel tarafından kişilerin serbest bırakıldığını duyurdu. Bu kapsamda İran'da casusluk yapmaktan tutuklanan Belçika vatandaşı Olivier Van Kastil, İran tarafından, Belçika tarafından da Asadullah Asadi serbest bırakıldı. Böylelikle Belçika'da rehin alınan İranlı diplomat Asadullah Asadi 1789 günlük esaretten sonra İran'a geri döndü. Bu esaretin 100 günü akıl hastaları cezaevinde, 28 günü su deposunda ve çıplak vaziyette, 90 günü de penceresiz tek kişilik hücrede geçti. Viyana'da görev yapan İranlı diplomat Asadullah Asadi 5 yıl önce münafık terör örgütünün Almanya'daki mitingine saldırı planlamak suçlamasıyla tutuklanarak Belçika'ya sevk edildi ve orada 1961 Viyana Diplomatik Dokunulmazlık Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Asadi Alman Karlsruhe Mahkemesi'nin hukuka aykırı mahkumiyetiyle tutuklanmasının 101. gününden sonra Ekim 218'de Belçika'ya sevk edilmişti. Transferin ardından Belçika'daki Antwerp Mahkemesi 1961 Viyana Sözleşmesi kapsamındaki diplomatik dokunulmazlığın aksine Asadi'yi yasa dışı bir şekilde 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Asadi'nin Tahran'a gelişinden sonra dikkat çeken önemli bir konu, Belçika hapishanesinde her türlü zihinsel, psikolojik ve fiziksel taciz ve işkencelere maruz kalan bu İranlı diplomatın yüzündeki belirgin yaşlanma ve bitkinlikti. Böylece tutukluların hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterilmesine ilişkin Batılıların slogan ve iddiaların aksine bu İranlı diplomata karşı Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davranılması Belçika dahil Batılı hükümetlerin insanlık dışı davranışını göstermektedir. İran Yargı Erki Başkanı, Uluslararası İşler Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garib Abadi, Asadullah Asadi'nin tutuklanması ve hapis sürecindeki haklarının ister uluslararası hukuk veya insan hakları açısından büyük ölçüde ihlal edildiğini belirtti. Daha önce İsveç hükümeti bu ülkede yasa dışı bir şekilde tutuklanan ve münafıklardan oluşan terör örgütünün talebi üzerine yargılanıp mahkum edilen İran vatandaşı Hamid Nuri'ye karşı da insanlık dışı davranışlarda bulunmuştu. İran vatandaşı Hamid Nuri, İsveç'in Stockholm Arlanda Havalimanı'nda 9 Kasım 2019 Cumartesi günü İsveç polisi tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ülke savcılığın emriyle kitlesel cinayet suçlamasıyla kaba bir şekilde tutuklandı ve ilk 8 ay ailesiyle hiçbir görüşme ve konsolosluk erişimi olmaksızın kaçırılmaya benzer koşullarda tutuldu. Yaklaşık 8 ay sonra Nuri ailesiyle sadece bir kez kısa bir telefon görüşmesi yaptı ve onlara hayatta olduğunu bildirdi. Ve tutuklandıktan 25 ay sonrasına kadar ailesiyle şahsen görüşmesine izin verilmedi. Son 3 yılda ve toplam 26 bin saat gözaltında ve hücre hapsinde bulunan Hamid Nuri ailesiyle yalnızca 30 saat telefon görüşmesi ve 10 saat açık görüş imkanı buldu. Üstelik ailesiyle bunca kısıtlı görüşmeler bile sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kazakistan'ın İran'ın kuzey limanlarına yatırım çalışmalarıyla ilgili. Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin İran limanlarına yaptığı yatırımları bu birliğin gelişmesine bir etken olarak görüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey-Güney koridorlarının önemine değinerek bu birlik üyelerinin İran ve Türkmenistan limanlarında deniz ve kara altyapıların oluşturulmasına yönelik ortak yatırımlarını, üye ülkelerin ihracat coğrafyalarının ve lojistik kabiliyetlerinin gelişmesine bir etken olarak değerlendirdi. Tokayev, Rusya'nın Çin, Hindistan, İran ve Batı ve Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerine giden yolda koridorlar oluşturma kararını da memnuniyetle karşılarken, Avrasya Ekonomik Birliği'nin Avrupa, Asya ve dünyanın kuzey ve güneyini birbirine bağlayacağına olan güvenini dile getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları geçen ay bu ülkenin başbakanı üst düzey bir ekonomik heyet başkanlığında Tahran'a geldiği bir ortamda gerçekleşiyor. Bazı işbirliği belgelerin önemi ve eksik olması nedeniyle birkaç gün uzanan bu gezi ikili işbirliği için birçok alan sağlamıştır. Avrasya Ekonomik Birliği 2015 yılında Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Ermenistan ve Kırgızistan arasında kuruldu. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında ortak bir serbest bölge oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda İran ve Ermenistan arasında oluşturulan uygun ortam ile artık her türlü ortak işbirliğinin zemini hazır. Bu arada İran limanlarının geliştirilmesinde Avrasya ülkelerinin katılımı ve işbirliği ile İran'ın karşı taraflarının ekonomik kalkınma alanlarına ivme kazandırılacak. Bu bağlamda açıklamada bulunan üniversite profesörü ve İran ile Kazakistan arasındaki ekonomik işbirliği alanlarında Orta Asya meselelerinde önde gelen uzmanı Meysam Arai Darunkale'yi, Hazar Denizi'ne kıyısı olan iki ülkenin ana ihracatlarının petrol ve gaz ihracatı olduğuna değinerek, İranlı yatırımcıların Kazakistan'ın madencilik, altyapı ve tarım işlerine yatırım yapmaya daha fazla odaklanabileceğini ve özel sektör merkezli ortak sanayi üretimine yönelebileceklerine inanıyor. En son yayımlanan istatistiklere göre şu anda Kazakistan'da 70'ten fazla İranlı şirket faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Tahran ve Astana yetkilileri gelecekte tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını, böylece karşılıklı ticaret hacminin yıllık 3 milyar dolara ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti. Bilindiği gibi 2000 yılında İran, Rusya ve Hindistan'dan oluşan 3 ülke arasında yapılan anlaşma sonrasında açılan Kuzey-Güney Koridoru, dünyanın önemli bölgelerinin en büyük ve en önemli iletişim koridorudur. Bu plan, İran merkez olmak üzere Fars Körfezi, Hint Okyanusu ve Güneydoğu Asya ile Avrupa ülkeleri, İskandinavya ve Rusya arasında önemli bir iletişim köprüsü olarak biliniyor. Kazakistan da bu önemli iletişim ve ticaret koridoruna katılmıştır. Orta Asya'nın en geniş ve en büyük cumhuriyeti olan Kazakistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra İran ile her zaman dostane, siyasi ve ekonomik ilişkiler içinde olmuştur. İran ve Kazakistan halkları arasındaki dini, tarihi ve kültürel ortaklıklar, iki ülke arasında siyasi ilişkiler düzeyinde dostane bir atmosfer yaratmıştır. Buna rağmen Tahran ile Astana arasında farklı boyutlardaki ilişkilerin mevcut düzeyi, iki ülkenin kabiliyetleri düzeyinde değildir. Aynı zamanda Kazakistan, Orta Asya ülkeleri arasında kalkınmanın lideri olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda Kazakistan, İran'ın nükleer müzakereleri veya Suriye'nin barış müzakereleri gibi önemli toplantılara ev sahipliği yaparak, Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da aktif bir üye olarak etkin bir rol oynayabilmiştir. Kazakistan hükümetinin bu eylemleri, bu ülkenin çeşitli alanlardaki kabiliyetlerini göstermektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı İran ve Kazakistan'ın karşılıklı işbirliği için birçok alan var. Sanayi, tarım ve madenciliğin yanı sıra karşılıklı teknik bilgi ihracı gibi çeşitli alanlarda da iki ülkenin birbirinin hükümetlerinin karşılıklı imkanlarından yararlanabileceği açıktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 8 Hordat 1402, Hicri Kamer'e 8 Zilkade 1444 ve Milade 29 Mayıs 2023 Pazartesi. Otuz dört yıl önce bugün Hicri Şems'e 8 Hordat 1368'de İranlı Müslüman alim Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsfani vefat etti. İran'ın İsfahan kentinde Hicri Şems'e 1294'te dünyaya gelen Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsfani 9 yaşından beri İslam bilimleri öğrenmeye başladı. kendi döneminin önde gelen alimlerinden ders almasından sonra üst seviyelere yükselen Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsvani, iştihat derecesine ulaştıktan sonra İsvan'dan Necef-i Eşref'e gitti ve bu şehirde kaldı. 30 yıl boyunca fıkıh, usul, tefsir, kelam, ahlak ve diğer İslami ilimler dalında ders vermeye başladı. Hicri Şems'i 1352'de İran'a geri dönüp Kutsal Kum kentinde fıkıh ve usul dışında diğer İslami dallarda ders vermeye başlayan Ayetullah İsvani'den günümüze dek kalan eserler arasında fıkıh, usul, kelam, felsefe, tefsir gibi İslami ilimler alanında 80 ciltten fazla kitaba değinebiliriz. Hac ve Umre, Destur'u, Fevaid Recaliye, Erbain Hadisi ve Fatiha Suresinin tefsiri eserleri Ayetullah İsfahani'nin diğer eserleri arasında yer almakta. ...116 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Ordat 1286'da Sur-i İsrafil gazetesinin ilk sayısı İran Meşruta İnkılabı'ndan sonra yayınlandı. Bu gazete Sur-i İsrafil olarak bilinen Mirza Cihangir Han Şirazi, Vali Ekber, Dehuda'nın önerisi ve çabaları ile yayınlandı. Bu gazete nihayet 32 sayısının yayınlanmasından sonra Meclisin Muhammed Ali Şah Gajra tarafından topa tutulması ve Mirza Cihangir Han'ın katledilmesi ardından bir süre tatil edildi ta ki Dehuda bu gazetenin birkaç sayısını Avrupa'da yayınladı ve ardından sürekli tatil edildi. ...89 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Ordat 1313'te Tahran Üniversitesi'nin kuruluş yasası İran Milli Şura Meclisi'nde onaylandı. Bu yasaya göre bu tarihte Yüksek Darul Muallim Okulu, Hukuk ve Siyasi Bilimler ve Yüksek Tıp Okulu olmak üzere yüksek okulların birleşmesiyle Tahran Üniversitesi kuruldu. Nihayet Hicri Şems'i 15 Behman 1313'te Tahran Üniversitesi'nin inşa çalışmaları başladı ve bir süre sonra öğrenci alımına geçildi. Günümüzde bu üniversite Ortadoğu bölgesindeki en muteber üniversitelerden sayılır. ...1050 yıl önce bugün Hicri Kameri, 9 Zilkade 394'te İranlı ünlü şair ve yazar Nasır Hosrev Gubadiani, eski İran'ın kuzeydoğusunda ve günümüz Afganistan'ın kuzeyindeki Belt kentinde dünyaya geldi. Nasır Hosrev çocukluk döneminden itibaren kendi dönemindeki hocalardan çeşitli bilimleri öğrendi ve bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Fars ve Arap edebiyatının yanı sıra matematik, geometri, nücum, tıp, eczacılık ve ilahiyat gibi bilimleri öğrenen Nasır Hosrev'in inişli çıkışlı yaşantısı vardı. O gençken Mahmud ve Mesud Gaznevi saraylarında bir süre katiplik görevini üstlendi. Ancak daha sonra onun düşüncelerinde bir takım değişiklikler yaşandı ve bu yüzden siyasetten çekildi ve çeşitli mezheplerle ilgili geniş araştırmalara yöneldi ki 7 yıllık yolculuğunun sonucunda Sefername isimli eserini kaleme aldı. Nasır Hosrev bu kitapta Roma, Mısır, Hicaz, Mezopotamya topraklarında tanık olduğu olaylara kaleme aldı. Bu eser tarihi ve coğrafi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Nasır Hosrev kendi düşünceleri ve görüşlerini ve hikmetler ve vaazlerini şiir kalıbında ele almıştır. Zadül Musafirin, Hanul İhvan, Vechhul Din ve Mektubun Işığı adlı eserler Nasır Hosrev tarafından kaleme alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Berat Albayrak'ın dolar sözleri tekrar gündemde.
Yeni Çağ.
Amerikalı yetkiliden İsveç'in NATO üyeliği için güvence altı açıklaması.
Yeni Mesaj.
İşsizlikte artış devam ediyor.
Sar.
Siyasi tarihte benzeri görmemiş savrulma.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Hasan Basri Yalçın 27 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde en büyük risk rehavet başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Adalet denildiğinden akla sadece mahkemelerin gelmesi elbette ki doğru değildir. Başta mahkemeler olmak üzere her yerde ve her konuda adalete, adil olmaya ihtiyaç vardır. Seçim sistemi ve seçim süreci büyük adaletsizliklere sahne oldu. Kimileri bunu normal kabul etse de esasında herkesin itiraz etmesi gereken bir adaletsizlik var. Nasıl ki iktidar her ülkede, muhalefet ise demokrasilerde olur, benzer şekilde seçim her ülkede ama adil seçim ancak hür ve demokrat ülkelerde olabilir diyebiliriz diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Daha da vahimi, daha da fenası bu adaletsiz sistemin gündem olmamasıdır. Sanki her şey kanunlara ve nizamlara uygun cereyan ediyormuş gibi bir hal var. Bir adayın konuşması devletin televizyonlarında 30 saat, başka bir adayın konuşması ve mesajları mesela 30 dakika verilince ortada hak, hukuk ve adalet kalır mı? Peki buna itiraz etmesi gereken resmi ve sivil kuruluşlar niçin sessiz kalır? Bu ve benzeri hatalar o kadar sıradanlaştı ki adaletsizliğe muhatap olan muhalefet bu yapılanları neredeyse normal kabul etti. Oysa bu mesele seçimi kazanılması ve kaybedilmesini doğrudan etkileyen sebepler arasındadır. Devletin ve iktidara bitişik özel televizyonların aynı anda aynı siyasetçiye ekranını açması, buna karşılık muhalefetteki siyasetçilerin sözlerini millete aktarmaması nasıl normal kabul edilebilir? Bu yanlış uygulama günde 5 defa gündeme getirilirse ve itiraz edilse yeridir.
Reşat Nuri Erol, 27 Mayıs tarihli Milli Gazete'de Hemşehri Dernekleri Kalkınma Kooperatifleri Olmalı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu yazılar seçimden sonra yapılması gereken yazılardır. Kooperatif demek, ortaklık demek. Kooperatif demek, dayanışma demek. Kooperatif demek, birlikte olmak demek. Kooperatif demek, her türlü beraberlik demek. Kalkınmayı, hem de çok yönlü kalkınmayı, yani bizim her zaman ve her vesileyle hatırlattığımız hayatımızın dini, ilmi, iktisadi, idari, siyasi dört alanındaki kalkınmayı da hedefliyorsak, kooperatifleşme ana hedefimiz olmalı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ortaklık, dayanışma, birlikte olma ve her türlü beraberliklerimizi gerçekleştirmek için çalışacaksak, bizim 50-60 yıllık birikim ve tecrübelerimize istinaden tekrar tekrar hatırlatıp diyorum ki, kooperatifleşme seçim sonrasında da ana hedefimiz olmalı. Bu konuda ilk yazımızda da ne dedik? Her şeyden önce neyi hatırlattık? İlk paragrafımızı tekrar hatırlayalım. Bu yazılar bu seçim atmosferi günlerinde özellikle seçimden sonra öncelikle yapılması gerekenleri içeren önerilerimizle ilgili yazılardır ve bu bakış açısıyla okunmalıdır. Devamında da dedik ki bu başlık altında yazacaklarımızın iki sebebi olacaktır. Detaylar şöyle. Kooperatifleşme yani ortaklaşma konusu çok önemli. Bize göre geleceğin dünyası teavün, ortaklık dünyası olacak. Akifler Kredi ve Yardımlaşma Kooperatifimizi 1967 yılında kurduk. O zamandan beri yani tam 57 yıldır bu konuda ilmi ve ameli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde yaptıklarımızı bilenler biliyor. Bilmeyenler ve özellikle gençler için bir kere daha hatırlatıyorum. Bu çalışmalarımız sayesinde Türkiye'nin ilk toplu konutunu kurmuş olduk. Merhum Turgut Özal, TOKİ'yi kurmayı işte bu örnek projeden ilham alarak kurdu. Bu çalışmalar sayesinde ülkemiz için adil düzen, adil ekonomi düzen, yine bu çalışmalar sayesinde bütün beşeriyet için adil dünya düzeni, adil düzene göre insanlık anayasası ve diğer ilmi, ameli çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, çalışmalarımız çok yönlü olarak devam ediyor elhamdülillah. Buraya kadar olan girizgahı yapmamın bir sebebi var. Dayanışma başlıklı bir yazı buna sebep oldu. Mustafa Kutlu'nun tekrar yayımlanan yazısı. Önemine binaen biz de tekrar hatırladık. Dayanışma konusunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Kapitalist düzenin ve tüketim kültürünün alabildiğini köşeye sıkıştırıp yalnız bıraktığı ferdi bizim toplumumuzda destekleyen unsurlar var. Bunların başında aile dayanışması geliyor. Büyük aile her ne kadar dağılmış, çekirdek aile hakim konuma gelmiş olsa da çocuklarla, torunlarla ana babaların manevi bağları kopuk değildir. Ardından akrabalık dayanışması geliyor. Onu hemşirelik ve aşiret dayanışması izliyor. Her ne kadar mahalle dağılmış, onun koruyan, kollayan, sıcacık ortamı kaybolmuş olsa da komşuluk ilişkileri büsbütün yok olmamıştır. Yoksulun kol gezdiği mahallelerde, semtlerde size kim yardımcı oluyor sorusuna komşularımız cevabı veriliyor.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 27 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bankalarda ne oluyor?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hani bir söz var ya, ağzı olan konuşuyor diye. İşte bankalar konusu da böyle ağzı olan konuşuyor ve yazıyor. Farkındaysanız ekonominin zayıflaması ve krizin daha da derinleşmesiyle birlikte sosyal medyada ve internette bankalarla ilgili haber sayısında artış var. Banka haberleri adeta patlamış durumda. Özellikle Google haberlerde o kadar aldatıcı başlıklı banka haberleri var ki artık insanın midesi bulanır hale geldi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bankasından faizsiz 10 bin lira kredi, bilmem ne bankasından 30 bin lira emekli maaş promosyonu ve daha onlarcası. Yine bunlar masum haberler. Bir de masum olmayan, bankalara zarar veren, adeta itibar suikastı yapan asılsız haberler var. Son bir haftadır bazı bankaların fiziki ödeme yapamadığı yolunda. Özellikle sosyal medyada bir iki isim var ki düşman ülkelerin başına. 3-5 fazla tık veya takipçi için ortaya atılan, ülkeye sıkılan kurşunla aynı etki yapacak kadar tehlikeli. Bu iddialara göre banka adı bile verilerek 3000 doların ödenmesinin yapılamadığı, resmen halkı paniğe sevk eden bir haber. Bu haberleri okuyunca insanın koşarak bankadan tüm parasını çekmesi geliyor. Tabii ki bu haberlerin tamamı asılsız. Tıpkı zaman zaman ortaya atılan deprem haberleri gibi. Bir dönem sık sık ortaya atılırdı. Şu gün deprem olacak diye milleti huzursuz ederlerdi. Öncelikle şunu söyleyeyim ki 30 yıllık bir ekonomi gazetecisi olarak Türk bankalarının fiziki ödeme sorunu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette bir banka şubesine aynı gün 100 kişi birden nakit çekmek için gider ise o an ödeme yapamazlar. Zaten dünyanın hiçbir yerinde bankadan çat kapı para çekemezsiniz. Belirli miktar sonrası için talep edip randevu almak zorundasınız. Türk insanı için geçerli değil, hemen anında parasını alacak. Yok öyle bir dünya. İkinci dikkat çekmek istediğim Türk bankaları 2000 yılından sonra yapılan düzenlemelerle o kadar sıkı denetleniyor ki bu tür duruma düşme olasılığı çok düşük. BDDK, AK Parti Türkiye'sinde şaibe altında kalmayan ve işini adam gibi yapan nadir kurumlardan biri. Bu nedenle herkes bankalarla ilgili bu koruma ve bankalara güvenmek zorunda. Yoksa kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Herkes aklını başına alsın.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli olayların kısa başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Siyonistlerin Filistinlere yeni tur şiddet olayları.
25 Mayıs'ta Lübnan'da biz geçeceğiz öyleyse geçiyoruz tatbikatın düzenlenmesi.
Seyyid Hasan Nasrallah'ın Kurtuluş Bayramı ile ilgili açıklaması.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Ben Gevir'e tepkisi.
Ve Beşşar Esad'ın Arap Birliği zirvesine katılmasının yankılarının devam etmesi.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli olaylardı. Şimdi detaylar.
Siyonistlerin Filistinlilere karşı yeni tur şiddet olayları ile birlikte korsan rejimin iç güvenlik bakanının ırkçılığı, direniş gruplarının uyarıda bulunması ve yeni bir savaşın başlama ihtimalini doğurdu. Geçen ay Filistinlilere yönelik şiddeti artıran Siyonist rejim Mayıs ayında Gazze şeridine 5 günlük bir savaşta yattı. 14 Mayıs Nekbe günü ve 18 Mayıs Bayrak gününde de Filistinlilere karşı uyguladığı yoğun şiddet halen devam ediyor. Buna rağmen işgalci rejimin işlediği suçlar Filistinliler tarafından cevapsız kalmadı. Geçen hafta Nablus'un güneyindeki Havara yakınlarında bir direniş operasyonunda Siyonist askerlerden biri araba çarpması sonucu yaralandı.
Hamas hareketi ve Filistin İslami Cihad'da devam eden şiddetin sonuçları konusunda Siyonist rejimi uyardı. Hamas hareketi pazar günü Havara'da bir Siyonist askerin yaralanmasıyla sonuçlanan baskının, Siyonist düşmanın Filistin halkına ve kutsallıklarına karşı işlediği suçlara ilk tepki olduğunu vurguladı. Siyonist rejimin süregelen şiddeti ve Filistinli direniş gruplarının uyarıları dikkate alındığında, Siyonistler ile Filistinliler arasında yeni bir savaşın çıkmasını beklemek pek de uzak bir ihtimal olarak görünmüyor.
25 Mayıs, Direniş Bayramı olarak bilinen Siyonist ordunun 18 yıllık işgalin ardından Güney Lübnan'dan kaçışının 23. yıl dönümüdür. Lübnan İslami Direniş Hareketi her yıl bu günü Siyonist ordunun bir dizi yenilgisini ve bölgedeki İslami direniş hareketlerinin zaferler zincirinin başlangıcını belirleyen özel bir tören düzenleyerek kutluyor. Bu yıl Lübnan Direniş Hareketi'nin 2000 yılındaki tarihi zaferinin kutlanmasına özel bir askeri tatbikat eşlik etti. Lübnan direnişçi yüzlerce gazeteci ve basın mensubunun gözü önünde eşini rastlanmayan bir askeri tatbikat düzenleyerek Lübnan'ın güneyinde ve işgal altındaki Filistin topraklarının sınırında kendi askeri ve teknik kabiliyetinin küçük bir parçasını sergiledi. "Biz geçeceğiz, öyleyse geçiyoruz" adı altında düzenlenen bu tatbikat işgal rejimi için birçok mesaj taşıyordu.
650'den fazla yerli ve yabancı gazeteci ve muhabirin kameraları karşısında düzenlenen bu tatbikat onlar için oldukça heyecanlı bir gündü. Hizbullah'ın basın biriminin daveti üzerine tatbikatı gözlemlemek için tatbikat bölgesine giden gazeteciler ve basın mensupları Hizbullah'ın hazırlık gücünü yakından izlediler. Hizbullah bu tatbikata gücünün sadece bir kısmını ortaya koyarak Siyonist rejimi uyardı. Hafif araçlar üzerindeki tank savar gibi çeşitli roket ve silahlar, zırhlı araçlar, İHA'lar ve benzeri bu tatbikata kullanıldı. İsrail rejimi medyası bu tatbikata gösterilmeyen silahın nokta vuruş yapan füzeler olduğunu belirterek bu füzelerin teşhir edilmemesinin İsrail'in askeriye ve güvenlik kurumlarının uykusunu kaçırdığını vurguladı.
Tatbikatta ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyine girip El Celil bölgesini ele geçirme operasyonu simüle edildi. İşte bu Siyonistler için en büyük kabus sayılıyor. Siyonist çevrelerin yakında ve büyük ilgiyle takip ettiği Rıdvan Özel Kuvveti bu tatbikatta komando üniformalar ve maskeleriyle zırhlı araçlar üzerinde yüzlerce yerli ve yabancı gazetecinin kameraları karşısında Siyonist düşmana meydan okudular. Siyonist rejimin medyası ve işgal çevrelerinin gösterdiği tepkiler korsan rejimin Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzey topraklarını ele geçirme gücü ve kabiliyetinden derinden endişe duyduğunu ortaya koydu. Olası gelecek savaşta işgal rejimi bu cephede Hizbullah güçlerince felç edilebilir.
Diğer yandan bazı Siyonist çevreler ve analistler Hizbullah'ın tatbikatını İslami Cihat ile işgal rejimi ordusu arasında Gazze şeridinde yaşanan çatışmalarla bağlantılı olduğuna inanarak bu tatbikatın Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın direniş güçlerinin birliği ve Filistin'i tam teşekküllü savunmak için hazırlığı ile ilgili sözlerinin pratik yansıması olduğunu düşünüyorlar. Böylece Hizbullah'ın düzenlediği bu tatbikatla Siyonistler kendi uzmanlarının itirafına göre diriliş cephesinin İran İslam Cumhuriyeti'nden Lübnan, Filistin, Yemen, Suriye ve Irak'a kadar birleştiği mesajını almış oldular.
Öte yandan İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin yeniden canlanmasıyla bölgenin tanıklık ettiği hızlı ve yeni gelişmeler yaşandı. Ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüp Suudi Arabistan ile Hizbullah'ın yakınlaşması için dolaylı müzakerelerin yapıldığına dair haberler gelirken, Hizbullah'ın düzenlediği tatbikat Lübnan direnişinin bölgedeki olumlu gelişmelerden uzak kalmadığını ve direniş cephesinin ucu olarak Siyonist rejime doğrulandığını gösteriyor.
Perşembe günü Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Direniş ve Kurtuluş Bayramı olarak bilinen Lübnan'ın kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, direniş denkleminde ve Siyonist rejimde yaşanan değişiklikleri anlattı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, dünyada artık Amerikan hegemonyasının kalmadığını ve her şeyin çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlediğini belirterek, Siyonist rejim İsrail'i endişelendiren de bu mesele olduğuna dikkat çekti. Lübnan'ın tüm nesillerine ve halkına kazanılan zaferin karşılıksız değil, yıllarca süren fedakarlığın sonucu olduğunu hatırlatılmalıdır, diyen Nasrullah şöyle devam etti. İsrail şimdi duvarların ve ateşin arkasına saklanıyor ve Filistin halkıyla müzakerelerde kendi şartlarını dayatamıyor. Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist rejim İsrail'in iç bölünmüşlüğüne karşı direniş ekseninin birlik ve insicamına işaretle Siyonist düşmanla savaş henüz bitmedi ve topraklarımızın bir kısmı hala işgal altında diye kaydetti.
Son 23 yıldaki bir diğer önemli gelişme ise caydırıcılık alanında yaşanıyor. Caydırıcılık denklemi çok değişti. Siyonist rejim artık direnişe karşı fazla direnemiyor. Öyle ki iç krizlerden kamuoyunu saptırmak için başlattığı savaşları 3 güne geriledi. Buna karşı direniş gruplarının caydırıcılık gücünün güçlendiğini ve yeteneklerinin işgal altındaki topraklara 5 gün içinde yaklaşık 1500 roket atabilecek düzeye geldiğini tanık oluyoruz. Bu konuda Seyyid Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada İsraililerin 2000 yılından bu yana caydırıcılık güçlerini güçlendiremediklerini söyledi. Nasrullah'ın belirttiğine göre direniş ekseninde insan gücü kapasitesinin arttığı kadar Siyonist rejimde böyle bir gücün zayıfladığına tanık oluyoruz.
Bu konunun göstergelerinden biri de Siyonist toplumda ortaya çıkan ayrışmadır. Bu ayrışma özellikle Siyonist ordu ile bu rejimin siyasetçileri arasında belirgin hale gelmiştir. Ayrıca çok sayıda Siyonist asker görevlerinden istifa ederken kaçak askerlerin sayısı da arttı. Buna rağmen diğer tarafta direniş ekseninin insani güçleri ülkelerine bağlı kalıyor ve Siyonist rejimin direniş komutanları ve üyelerine yönelik tüm cinayetlerine rağmen yine de direnişe inananların sayısı artıyor ve hatta Batı yakaya da yayılıyor ki bunun örneği ise Aslanlar Yuvası grubudur. Seyyid Hasan Nasrullah'ın tabirine göre bu konudaki ana etken Filistinli direniş güçlerinin asil olmasıdır. Zira Filistin halkı burada hak, toprak ve armağan sahibi olan taraftır.
Tahran Radyosu.
İslam İşbirliği Teşkilatı Siyonist rejim kabinesinin radikal bakanının Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınadı. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir geçen pazar sabahı bir grup Siyonist ile birlikte Mescid-i Aksa'ya saldırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği'nin enformasyon merkezine göre bu örgütten yayımlanan bildiride Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı İsrail işgal rejiminin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme ve Müslümanları kışkırtma çabaları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali bağlamında değerlendirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden bu vahşi ve örgütlü saldırının sonuçlarından tamamen Siyonist rejimi sorumlu tuttu ve uluslararası toplumu bu tehlikeli eylemlerin durdurulması için üzerine düşen görevi yapmaya çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı, işgal altındaki Kudüs şehrinde İslam ve Hristiyanların kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini de vurguladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıda Ben-Gvir'in eylemi Filistin ve Arap dünyasında önemli tepkilere neden oldu ve Filistinli direniş şahsiyetleri ve grupların yanı sıra Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da kınandı.
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Arap Birliği zirve toplantısına Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın katılma yankıları devam etti. Son günlerde açık şekilde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın mücadeleyi kazandığını itiraf eden Siyonist medya ve Siyonist uzmanlar, Kudüs gücü eski komutanı Korgeneral Kasım Süleymani gibi direniş komutanlarının bu zaferlerdeki rolüne dikkat çekiyor. Nitekim Siyonist uzmanlardan Moti Kidar, Amerika'nın bölgedeki çalışmalarının sona erdiğinden bahsederken, Siyonist bir analist Beşar Esad'ın Cidde'deki varlığını İran'ın bu toplantıdaki varlığı olarak nitelendirdi.
Siyonist oryantalist Moti Kidar, Siyonist rejime ait Kanal Y'ye verdiği röportajda, bölgede son dönemde yaşanan bazı olayları, özellikle de Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki tatbikatını inceleyerek, bu tatbikatın Gazze'deki son savaşla doğrudan ilgili olduğunu ve sadece İsrail'e değil, Amerikalılara da bir mesaj olduğunu söyledi. Bu önde gelen Siyonist uzman, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek şunları söyledi. Şahit olduğumuz Arap dünyasının İran'ın gücüne teslim olmasıydı. Bundan önce Suudi Arabistan İran'la ilişkilerini yeniden başlatmıştı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde nüfuz sahibi ve bu ülkeyle barışçıl ilişkileri var. Orta Doğu, İsrail'in zayıf olduğunu filan anladığı için bu mesele pratikte açıkça kanıtlanmış ve kabineye karşı kitlesel gösterilerde ve yargı reformlarına karşı protestolarda kendini göstermiştir. Siyonist rejim İsrail'den zamanın analistlerinden Yoni Bin Menahem, pazar akşamı web sitesinde yayınlanan bir notta Beşar Esad'ın Cidde'deki Arap Birliği zirvesindeki varlığını İran'ın varlığı olarak değerlendirdi. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu Arap Birliği'nin oluşumuna baktığımız zaman bu oluşum tamamen dış müdahalelerle oluşturulan bir oluşumdur. Bu oluşum zaman zaman Orta Doğu'daki gerginlikler ve bunalımlar sonucunda siyaset veriyor ve politikanı buna göre dizayn ediyor. Son olarak Suriye'deki çıkan olaylardan dolayı Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı takılmış olduğu tavırdan dolayı uzun bir dönem ilişkiler askıya alındı ve bu alınan ilişkilerin en son olarak da Suriye'deki kısmen bir düzenin yeniden inşası ve oluşulmasından dolayı Arap Birliği'nin tekrardan Suriye'yi kendi aralarına alması elbette önemli. Ama bu tamamen yani kendi iradesiyle hareket eden bir kurum haline gelmesi gerekiyor. Bir birlik haline gelmesi gerekiyor. Bugün birçok dünyada birlikler var, uluslararası birlikler. Ve bunlar tamamen kendi özgün hareketleri ve özgün şart koşullarından oluşan birliklerdir. Arap Birliği'nin bu birliğin biraz daha farklı bir durumu vardır. Ve tamamen dışa bağımlı o bir birlikteliğin oluşması zaman zaman dış müdahalelerin sonucunda bu tür kararlar alınıyor. Yani bu haksız bir karardı. Elbette var olan sorunların ülke bölge ülkelerin kendi aralarında çözmesi en uygun durumdur. Tamamen dış müdahaleleri ötelenmesi de kendi iç çatışmalarının da sonlanmasına neden olabilir. Ve huzurun ve sükunetin bu şekilde ancak sağlanabileceği ortadadır. Bunun bu durumun devam etmesi bölgede var olan sorunların bir nebze olsa hafiflemesine neden olabilir. Buna göre bir politika izlemeleri gerekiyor. Ve tamamen Arap Birliği'nin kendini dış müdahalelerden kurtarması gerekiyor. Bunun yaptığı takdirde de bölgedeki ülkeler kendi aralarındaki var olan sorunlarını daha rahat bir çözüm bulabilirler.
Sayın Bedri Fırat'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstudio.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'da göçmenler.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da Göçmenler isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Amerika'daki göçmenler ve sınırlarda ve sınır kapılarının arkasında tutulan mülteciler ve göçmenlerin felaket durumu ve bununla ilgili yasaları ele alacağız.
Joe Biden yönetiminin yeni göç dalgasını yönetmeye hazır olduğunu belirten Amerikalı yetkililerin iddialarının aksine kanıtlar Amerika'daki göçmenlerin durumunun hala çok vahim olduğunu gösteriyor. Biden hükümetinin göçmenleri kabul etme konusunda herhangi bir yumuşaması olmadığı da aşikardır. Bu sorun Biden'ın başkanlığı sırasında özellikle de 42. yasa ile karşılaştığında yaptıkları incelenerek görülebilir. Amerika'da eski başkan Donald Trump'ın döneminde onaylanan ve 42 no'lu yasa olarak bilinen sınır kısıtlama yasasının süresi 11 Mayıs 2023'te dolmuştu. Sınırları kısıtlama yasası ilk kez Trump yönetiminde ve 2020 ilkbaharının başından itibaren ve korona salgının başladığı dönemde uygulandı. Bu yasaya göre göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmiyor ve sınır yetkilileri sağlıkla ilgili acil durumlar nedeniyle bile sığınma başvurularını gözden geçirmiyor.
42. yasanın sona ermesi yaklaşırken ve bu yasanın sona ermesine sadece birkaç gün kala Amerika Federal Hükümeti ve Texas Eyalet Hükümeti Amerika ile Meksika sınırına takviye kuvvetler gönderdi. Bu yasanın sona ermesiyle birlikte Amerika ile Meksika sınırından yasa dışı göç dalgasının artacağını öngören Amerikan hükümeti yeni bir zorluğun içine düşüyor. Texas valisi Greg Abbott aynı zamanda Texas Eyalet Hükümeti'nin göçmenlerin Amerika'ya yasa dışı yollardan girmeyi planladıkları sınırdaki kritik bölgeleri kontrol etmek için özel olarak eğitilmiş ulusal muhafızlarını kullandığını duyurdu.
Bu eylemler Biden yönetiminin eyalet ve yerel yetkililerle birlikte 42. sınır yasasının sona ermesine hazırlanmak için yürüttüğü daha geniş bir çabanın parçası. Koronavirüs pandemisinin ardından 2020'de Trump tarafından onaylanan yasa, Amerikalı yetkililerin sığınma başvurularını inceleme şansı bile vermeden göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı etmelerine olanak tanıyordu. Aynı zamanda bu yasanın sonu yaklaşırken Biden hükümetinin göçmenler konusunu kolaylaştırma vaatlerini yerine getirmemesi bekleniyordu. Bu nedenle uluslararası medya kanunun uygulanmasının sona ermesine birkaç gün kala bu durumu haber yaptı. San Diego ve Kaliforniya yakınlarında ve Amerika'nın sınır çiteleri arasında yüzlerce göçmen sığınma başvurularını gözden geçirmek için sınır koruma güçlerinin yaklaşımında bir değişiklik bekliyordu. Ancak aynı zamanda Amerikan Başkanı Biden, Meksika sınırının güvenliğini sağlamak için 1500 ek asker gönderilmesi talimatını verdi. Tüm bu önlemler alınırken bu yasanın uygulanmasından bu yana bu yasanın acımasız ve insanlık dışı olduğuna inanan göçmen hakları aktivistlerinden güçlü eleştiriler geldi ve korona döneminin kısıtlamaları kaldırıldığı için bu yasanın da çıkarılması gerektiği ve yürürlükten kaldırılması vurgulandı.
Sığınmacılara yönelik şiddet, hapis, insanlık dışı muamele, Amerika'nın mülteci ve göçmen haklarını ihlal etmesinin sadece küçük bir kısmı kameralara yansımaktadır. Buna rağmen ve yayımlanan haberlere göre Joe Biden göreve geldiğinden beri göçmenlik politikası iddialarının aksine çok zayıf bir tavır sergiledi ve Amerika'daki göçmenlerin koşullarını iyileştirme ihtimalinin olmadığını açıkça gösterdi. Daha geçen yıl Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlere uygulanan kısıtlamaları önemli ölçüde artıran bir emir yayımladı. Yeni kısıtlamalara göre Washington, on binlerce göçmenin Amerika-Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmasını engelleyebilir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin giriş noktalarından birinde sığınma başvurusu yapmak üzere programlanmamış veya belirli ülkelerin insani yardım programını kullanan göçmenler, özel durumlar dışında sığınma başvurusunda bulunmak için gerekli koşullara sahip değildir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yasaya göre aileler ve yetişkinler bu kısıtlamaya dahil olurken refakatsiz çocuklar bu yasadan muaf tutulacak. Ayrıca Biden, Ocak 2022'de Trump döneminin 42. yasası olarak bilinen sınır kısıtlama yasasını diğer bazı ülkeler için genişletti ve bu nedenle Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşları Amerika'ya ancak insani yöntemlerle ve özel koşullar ve yollar üzerinden girebiliyor. Maddi desteğe sahip olmaları koşuluyla yasal olarak sığınma başvurusunda bulunabiliyorlar. Daha önce 2020'de başkanlığının ilk gününde Biden, Amerika Kongresi'ne bir göçmen reform planı gönderdi. Ancak sınır bariyerlerini güçlendirmek için 3,5 milyar dolar fon ayırma talebine cumhuriyetçilerin karşı çıkması nedeniyle plan başarısız oldu.
Tahran Radyosu.
Biden'ın göçmenler için iltica başvurularını yasaklama planı, Trump yönetiminin bu konudaki benzer çabalarının devam ettiğini gösteriyor. İnsan hakları aktivistleri ve bazı demokratlar, Biden'ın mültecilere ve göçmenlere yönelik söz verdiği vaatleri Amerikan Başkanı'nın 2020 kampanyasındaki mültecilere tarihi hakları geri verme vaadinden geri çekilmesi olarak tanımladılar ve bazı eleştirmenler Biden'ın Trump siyasetini yeniden canlandırdığını belirttiler. Göçmenler konusunun Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasında farklı yaklaşımlarla sürdürülmesinin yanı sıra bu ülkenin yargı sisteminde de farklı konumlanmalara ve kutuplaşmalara yol açtı. 2022'de Washington Federal Mahkemesi Trump döneminin göçmenlik politikasına son verilmesi gerektiğine karar verirken Amerikan Yüksek Mahkemesi bu yasanın en az 11 Mayıs 2023'e kadar uygulanması gerektiğini vurguladı. 42 nolu yasa olarak bilinen Trump talimatının destekçileri bu politikanın sona erdirilmesinin Amerikan sınırlarına büyük bir göçmen akınına yol açacağını belirtiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri içinde ülkenin göçmenlik sistemi sorununun nasıl çözüleceğine dair tartışmalar ise kızışmış durumda ve hareketlenmiştir. 2024 seçim sezonunun başlamasıyla birlikte ciddi bir siyasi risk de söz konusudur. Cumhuriyetçiler göçmen krizi sahnelerini Biden ve demokratlara yönelik siyasi saldırılarını güçlendirmek için kullanmaya hazır. Şimdi herkes şu soruyu soruyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda 42. yasanın sona ermesinden sonra yoğunlaşan kriz nasıl görünecek?
Amerika Birleşik Devletleri'nin son 10 yıllardaki başarısız göçmenlik sistemi ve göçmenlik politikası bu ülkedeki göçmenler ve sığınmacılar için ciddi bir insani felakete neden oldu. Amerika'nın sıfır tolerans politikası, çocukların ailelerinden ayrılması, göçmenlerin uygunsuz gözaltı merkezlerinde tutulması, göçmenlerin sınır ve gözaltı merkezlerinde ölmesi gibi trajedilerin yaşanmasında en önemli etken haline geldi. Bu, Amerika'daki kolluk kuvvetlerinin göçmenleri, özellikle göçmen çocukları taciz etme sürecini hiçbir zaman durdurmamış olmasına rağmen gerçekleşiyor. Gözaltına alınan göçmen çocuklar aşırı kalabalık cezaevlerinde yeterli sağlık hizmeti ve yiyecek sağlanmadan tutuluyor. Yasa dışı göçmenlerin hikayesi daha da korkunç. Sınırı başarıyla geçtikten sonra yasal ve kurumsal ayrımcılığa maruz kalıyorlar ve temel haklardan mahrum bırakılıyorlar. Yasa dışı göçmenler genellikle zorla çalıştırma veya cinsel sömürü şeklinde modern köleliğin kurbanı oluyorlar ve önemli bir oranda ölüyorlar. Amerika'daki köklü ırk ayrımcılığı bu ülkedeki göç sorununun en önemli nedenlerinden biridir.
Amerika'da son 10 yıllardaki siyasi kutuplaşma, Amerika'da göçmen sorunu körüklemede önemli bir rol oynadı. Artık Amerika'daki göçmenler ve sığınmacılar meselesi, Amerika'nın iki partili siyasi yapısında siyasi bir manivala ve baskı aracı haline geldi. Politikacılar ve muhafazakar medyada büyük yer değiştirme teorisini öne sürerek göçmen tehdidini abartıyor. Göçmenlere etnik ve ırksal azınlıklara yönelik terör saldırılarına yol açan aşırılık yanlısı fikirlerin ana nedeni haline geliyor. Amerika 250 yıllık tarihini 20 yıldan az bir süredir savaşsız kalmış bir ülke olarak her zaman militarist politikalar izlemektedir. Amerika'nın dünyadaki saldırgan davranışları ve eylemleri sığınmacı dalgalarıyla sonuçlanmıştır. Bir rapora göre Amerika'nın 2001 yılından bu yana 85 ülkede terörle mücadele adı altında yürüttüğü askeri operasyonlar 6,4 trilyon dolara mal oldu ve 929 bin can aldı. Ayrıca söz konusu savaşlar nedeniyle 38 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edilmiş bulunuyor. Bunların bir kısmı ise Amerika'yı göç için seçmiştir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da Göçmenler isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah, nâkesen li ahdillah, muhalifen li sünneti Rasulallah, ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan, felem yugayyiri aleyhi bil fiil, velâ gavl kâne haqqan alallâhi en yudkhilehu medkhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. muhalefet etmem gerekiyor, direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun, eğer kaderde zafer olsa ne âlâ, eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin asıl kazanının demokrasi olduğunu belirtirken Kılıçdaroğlu adaletsiz bir seçime tanık olduk dedi. Başta İran Cumhurbaşkanı reisi olmak üzere dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı reisi İran ile Umman arasındaki ilişkilerin ticari aşamadan yatırım aşamasına yükseltildiğini belirtti. İran ve Umman yetkilileri arasında 4 işbirliği belgesi imzalandı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Umman'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki rolünün her zaman yapıcı olduğunu belirtti. Siyonist rejim İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi ve Kuzey Kore yeni uydu fırlatma programını açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.